Merhaba, bu bölümde yine çok konuşulan bir konudan bahsedeceğiz, stratejiden. Ne zaman televizyon açsanız karşınıza birisi çıkıyor, stratejiden bahsediyor, altında stratejist yazıyor falan filan. Şimdi bu kadar gene klişe haline gelmiş bu konu, bir konuda manalı bir şeyler söylemek çok kolay değil. Onun için biraz daraltalım ve kurumsal stratejiden bahsedelim. Kurumsal stratejinin uygulamalarından bahsedelim istiyorum ben. Bir iki tane araştırmadan bahsetmek istiyorum size. Bunlardan bir tanesi şu, günümüzde kurumların toplam değerleriyle, yani bir şirketin ne kadar ettiğiyle, o şirketin sahip olduğu gayri maddi varlıkların, yani maddi varlıklar diye tarif ettiklerimizin dışında, elle tutulduğu, gözle görülenlerin dışında, insan sermayesi, bilgi sermayesi ve organizasyonel sermaye diye tarif ettiğimiz grupların oluşturduğu bir yapı var. Yani çoğunlukla aslında insana dayanan bir yapı. Bunların performansı kurumun değerini belirliyor. Bunu unutmayın. İkincisi, yapılan diğer bir araştırmada yöneticilerin ve yönetici adaylarının kurumun genel performansından ne derece haberdar olduklarını ve günlük yaptıkları işle kurumun stratejisi arasındaki ilişkiyi, linki kurup kuramadıklarına dayalı bir araştırma. Burada da maalesef bu çok değerli kaynağı ağırlıklı olarak neyi niye yaptığından haberdar olmadığını gösteriyor. Bu çok büyük şirketlerde bile böyle. Ne yapalım? Araştırma sonucu bu. İşte kurumsal, stratejik kurumsal yapılanma ve stratejik kurumsal yönetim diye tarif ettiğimiz şey tam da bu boşluğu doldurmaya, insanların neyi niye yaptıklarına dair bir fikir edinmelerini ve stratejik hedeflerle kendi hedefleri arasında bir bağ kurmalarına yönelik bir çalışma. Bu konuda çok çeşitli teoriler ve uygulamalar var ama benim aralarında en beğendiğim, en sevdiğim David Norton ve Robert Kaplan'ın birlikte geliştirdikleri Balanced Scorecard isimli bir uygulama. Türkçe'de buna daha çok kurumsal karne diyoruz. Şimdi nelerden bahsediyorlar diye baktığımız zaman aslında temelinde şöyle bir temel hedef koyuyor. Diyor ki kurumların temel hedefi, şirketlerden bahsediyorum kurum derken, şirketlerin temel hedefi aslında hisse sahiplerine daha fazla değer vermektir. Daha fazla değer elde etmelerini sağlamaktır. Türkçesi nedir bunun? Kendi aramızda konuşuyoruz. Daha fazla para kazandırmaktır. Değil mi? Şimdi peki o zaman bu işi nasıl yapabilirler şirketler diye bakarsak iki tane temel yaklaşım çıkıyor. Bunlar birbirine çelişebilir de birbirini destekleyebilir de. Bir tanesi aslında geliri arttırmak. Yani işte daha fazla gelir elde etmek, daha fazla ciro yapmak, daha fazla satış yapmakla ilgili olabilir. İkincisi ise verimliliği arttırmak. Yani aynı satışta bile olsanız daha fazla kar elde etmektir. Peki bu ikisini nasıl yaparız diye baktığımız zaman yine aşağıya doğru salkımlanan seçenekler var. Diyelim ki daha fazla gelir elde etmek istiyorsunuz. Bu finansal perspektifinizde bu var. Bunu destekleyen, bunun altındaki diğer perspektif, müşteri perspektifi, onun altındaki diğer perspektif, operasyonel perspektif, onun altındaki dördüncü perspektif, biraz önce bahsettiğiniz gayri maddi varlıklarla ilişkili olan öğrenme gelişme perspektifi. Şimdi bunların hepsi birer matruşka gibi birbirinin içinden çıkan ve aslında birbirine ilişkileri olması beklenen perspektifler. Her birindeki unsurların tek tek yukarıda kendisinden bir önceki perspektifle ilişkide olmasını sağlamak durumundayız. Geri dönüyoruz derhal. Diyoruz ki peki biz mesela gelir elde etmeyi temel hedef olarak koyduk. Gelirimizi arttıracağız. Nasıl yapabiliriz bunu? Birkaç tane yolu var. Bir, müşteri sayısını arttırabilirsiniz. Değil mi? Yani yeni pazarlara girebilirsiniz aynı ürünle. İki, mevcut müşterilere yeni ürünler satabilirsiniz. Üç, mevcut müşterilere aynı üründen daha fazla satabilirsiniz. Değil mi? Bunlar var. Ya da aynı müşteriye aynı ürünü daha fazla fiyatta satabilirsiniz eğer becerebilirsiniz. Diğeri, verimlilik artışına eğer seçseydiniz neler yapabilirdiniz? Burada gene aynı sayıda ürünü üretirken birincisi daha az varlık kullanabilirdiniz. Yani daha küçük bir fabrikada, daha az sayıda makineyle vesaire, daha az insanla. Ya da bunun değişken giderlerini, yani satın aldığınız malzemelerin maliyetini düşürebilirdiniz. Belki kaliteyi düşürebilirdiniz falan filan. Şimdi demek ki bu iki tane temel seçenek kendi altında 4'e 8'e doğru salkımlanıyor. Şimdi müşteri perspektifi diye tarif ettiğimiz alanda da bu seçtiklerimize göre bizim belli unsurlarda düzeltmeler, değişiklikler yapmamız gerekiyor. Yani fiyatımızı, kalitemizi, imajımızı bütün bunlara göre tanımlamalıyız biz. Müşteri değer önerimizi buna göre oluşturmalıyız. Hedefimiz neyse. Şimdi şöyle bir şey düşünün. Yukarıda seçtiğiniz hedefle aşağıdaki müşteri perspektifinin birbiriyle örtüşmediği bir durum düşünebilirsiniz. Bu oluyor. Üçüncüsü ise operasyonel perspektif. Yukarıda seçtiğiniz, yani finansal perspektifte seçtiğiniz hedefe sizi yöneltecek müşteri perspektifini destekleyen operasyonları tanımlıyor olmanız gerek. Mesela ben müşteri sayımı arttırmak istiyorsam, o zaman belki o müşterilerin, benim müşterim olmayan henüz müşterilere erişecek hangi yöntemleri uygulayacağım? Yeni yerlerde şubeler mi açacağım? Yoksa belli alanlarda tanıtım mı yapacağım? Bütün bunları tanımlayacağımız yer burası. Ya da belki aynı müşteriye daha fazla şey satmak istiyorum. Belki bir call center kurup oradan mı acaba mevcut müşterilerime ulaşıp satış yapacağım? Ve peki imajım? Belki diyelim ki ben aynı müşteriye aynı malı daha fazla fiyatta satmak istiyorum. O zaman imajımı değiştirmem gerekiyor belki. Marka konumlandırmamı değiştirmem gerekiyor. Buna yönelik operasyonları tarif ettiğimiz yer operasyon perspektifi. Ve tabii dördüncüsü, bütün bunları yapacak olan insanları tanımladığımız, yani bunu kim yapacak, ne tür yetkinliklere sahip insanlar yapacak, ne kadar zamanda yapacak, bu insanların hangi becerilere ihtiyacı var, nasıl bir örgüt yapısı içinde yapacaklar, bunu yaparken ne tür desteklere, diyelim yazılımlara ihtiyaçları var, bütün bunları tanımladığımız öğrenme gelişme perspektifi. Şimdi buradan şunu anlıyoruz aslında. Bizim yukarıda tanımladığımız, yani tepe yönetimin tanımladığı bir hedefe ulaşmak için yukarıdan aşağıya inen ve sonra da aşağıdan yukarıya doğru yapılmasını gözlemleyeceğimiz ve mutlaka yapılmasını sağlayacağımız bir zincir var. Bu zincirin halkalarını eğer biz tanımlayamıyorsak, bırakın tarif etmeyi ve gözlemlemeyi, baştan tanımlayamıyorsak zaten stratejik bir yapımızın varlığından söz etmemiz mümkün değil. Bunları tanımladıktan sonra bunların hangi ölçeklerde, ne derecede olması gerektiğini tanımladığımız yine metriklerimizin olması gerek. Yani yukarıdan aşağıya tanım, aşağıdan yukarı ölçüm yaptığımız bir yapıdan bahsediyorum. Bu yapı içinde insanların neyi niye yaptıklarını ve yaptıkları şeyin kurumun genel hedefine ne derece etki edeceğini bilmeleri çok önemli. İşte o zaman yöneticiye sorarsanız senin bugün yaptığın işle bu şirketin sene sonunda elde edeceği değer arasındaki ilişki nedir, bana bu linki kurar mısın bu ilişkiye diye cevabını alabilmeniz gerek. Bu cevabı alabilmeniz iki işe yarıyor. Bir tanesi, gözlemleyebiliyorsunuz. Kurumsal performansı bireysel performansla örtüştürebiliyorsunuz. İkincisi çok önemli, insanların neyi niye yaptıkları bildikleri ne anda motivasyonlarının yükseldiğini görüyoruz yine araştırmalarla. Yani insanların kendi işlerine bir mana katabildiklerini görüyoruz. Stratejik yönetim bize hem gözlemleme, hem ölçme, hem de performansı arttırma imkanı verdiğini görüyoruz. Bu konuda yine okuyabileceğiniz çok sayı, çeşitli sayıda kitap var. Hem İngilizce hem Türkçe, kurumsal karne ya da Ben Scorecard adıyla, ümit ediyorum kendinizi bu konuda geliştirirsiniz.